Ayrım 42.
Utancımdan yerin dibine geçiyorum. Ne bok yemeye geldim, katıldım sana bilmem ki. Öfkeden, kızgınlıktan yüzü sapsarıydı. Tükürdü, yüzünü pencereye döndü. Fomin bir kahkaha attı. Daha bir kerecik olsun süvari sıkıştırmadı bizi. Besili bir kurdun peşine atlı avcı düştü mü? Kurt hemen midesindekini kusar. Doğru dürüst peşimize düşseler benim hergelelerde bırakacaklar mallarını. Pekala Melekov, sen kızmayı bırak, ben işi hallederim. Mesele şu, canım sıkılıyor da dizginleri koyverdim biraz. Sıkarım yine, meraklanma. Birliği ikiye bölemeyiz. Bu belaya beraber katlanacağız artık. Konuşmaları yarıda kaldı. Ev sahibi kadın dumanı tüten bir kase lahana çorbası ile içeri girdi. Ardından Çumakov'la bir sürü kazak daha odaya doluştular. Ama konuşma hemen etkisini gösterdi. Ertesi sabah Fomin bütün heybelerin boşaltılması için emir verdi. Kendisi emrin yerine getirilip getirilmediğini denetlemeye koyuldu. Heybeleri aranan en azılı yağmacılardan biri ayak diremeye kalktı. Ganimetten vazgeçmem de vazgeçmem diyordu. Fomin adamı oracıkta, sırada durduğu yerde vurdu, öldürdü. Götürün, atın bu leşi buradan, dedi sakin bir sesle, çizmesinin ucuyla cesedi dürtüp. Adamlarının yüzlerine baktı, sesini yükseltti. Yeter artık bu kadar yağma köpoğulları. Ben sizi bunun için ayaklandırmadım şura hükümetine karşı. Ölüleri istediğiniz gibi soyun, mideniz bulanmazsa isterseniz donlarını da alırsınız. Ama ailelerine dokanmak yok. Kadınlarla dövüşe çıkmadık. Bana kafa tutmaya kalkan olursa bu rezile yaptığımı yaparım ona da. Sıralarda usullacık bir mırıltı dolandı, söndü. Disiplin yeniden kurulmuş gibiydi. 2-3 gün çete Don'un sol yakasında at koşturdu. Ufak mahalli savunma birlikleriyle çatışıp hepsini dağıttı. Şumilinskaya nahiyesine vardıkları zaman Kaparin Voronez iline dalmalarını teklif etti. Orada az bir zaman önce Sovyet idaresine baş kaldıran ahaliden büyük destek göreceklerini söylüyordu. Ne ki Fomin bu planı Kazaklara açıkladığı zaman hepsi bir ağızdan kendi bölgemizin dışına çıkmayız dediler. Çetede toplantılar yapıldı, karar değiştirildi. 4 gün üst üste Kazanskaya nahiyesinden beri peşlerinden ayrılmayan bir süvari birliğiyle çatışmaktan kaçınarak batıya çekildiler. İzlerini yok etmek kolay olmuyordu. Baharın tarla işi görülüyordu her yerde. Bozkır'ın en ücra köşelerinde bile çalışan köylüler vardı. Çete karanlık bahar gecelerinde geri çekiliyor, sabahleyin atlara yem vermek için daha yeni durmuşken öteden düşmanın bir keşif kolu daha görünüyordu. Bir hafif makineli tüfek takırdamaya başlıyor, Fomin'in adamları hadi yeni baştan bir acele atlarını koşuyorlardı. Vyashanska nahiyesinde Melnikov köyünün ardında Fomin kurnaz bir manevrayla düşmanı aldattı. Çetenin izini kaybettirdi. Kendi keşif kollarının verdiği haberlerden kızıl süvarilerin başında Bukanovskayalı zeki ve azimli bir kazağın olduğunu öğrenmişti. Bu kuvvetin kendi çetesinden sayıca neredeyse iki kat kuvvetli olduğunu da biliyordu. Altı hafif makineli tüfekleri vardı. Hayvanları uzun yürüyüşlere katılmamış dinç atlardı. Bütün bunlar bir çatışmadan kaçınmayı gerektiriyordu. Adamların da atların da dinlenmeye ihtiyaçları vardı. Sonra bir fırsat çıkınca açıktan savaşarak değil de ani bir saldırıyla kızıl süvarilerini yarıp geçecek, sürekli kovalamacadan kurtulacaktı. Hatta bu yoldan düşmanın elinden birkaç makineli tüfekle kurşun bile alabilirlerdi. Hepsi bu hesapların yanlış çıktı. 18 Nisan günü Gregor'un korktuğu başına geldi. Bir akşam önce Fomin'le erlerin büyük kısmı yine zil zurna sarhoştular. Şafak sökerken mola verilen köyden ayrıldılar. O gece hemen kimse uyku uyumamıştı. Şimdi çoğu eğerlerinde uyukluyordu. Sabah saat 9'a doğru Osogin köyüne yakın bir yerde bir ormanın kıyısında mola verdiler. Fomin dört yana nöbetçi koydu. Atlara yulaf verilmesini emretti. Doğrudan kuvvetli hırçın bir rüzgar esiyordu. Ufkun üzerine kumla karışık toz bulutları basmıştı. Bozkır'a inen kasveti güneşin ışıkları da yırtıp geçemiyordu. Rüzgar kaputların eteklerini, atların yeleleriyle kuyruklarını savurdu durdu. Hayvanlar sırtlarını rüzgara döndüler. Ormanın kenarında biten tek tük alıç fundalarının arasına sığınmaya çalıştılar. Dikensi kumlu toz adamların gözlerinden yaş getiriyordu. Yakından bile bir şey görmek güçtü. Gregor atının ağzını, gözlerini bir güzel sildi. Yulaf sepetini boynuna astı. Kaparin'in yanına gitti. Kaparin kaputunu bohça yapıp içine yulaf dökmüş atına yem veriyordu. ''Tam yerini buldunuz durmak için.'' dedi kırbacıyla ormanı gösterip. Kaparin omuzlarını silkti. ''Söyledim o budalaya ya, laf anlamıyor ki. Bozkır'da ya da köyün dışında duracaktık. Ormanda bir hücum mu olur diyorsun?'' ''Evet. Düşman daha çok uzakta. Düşman çok yakında da olabilir. Piyade değil bunlar. Ormanın dalları çıplak nasıl olsa gelirlerse görürüz. Kim görecek? Hemen herkes uykuda. Korkarım nöbetçiler de uyuyordur.'' Dün akşamki alemden sonra ayakta duracak halleri yok. Şimdi hiç kaldıramazsın herifleri. Kaparin bir yere acırmış gibi kaşlarını çatıp alçak sesle konuştu. Bu herifin kumandası altında perişan olacağız. Şişe gibi boş herif. Bir de aptal, akıl almaz. Niçin sen kumandayı devralmak istemiyorsun? Adamlar hevesle gelirler senin peşinden. ''Hevesli değilim, ben burada geçeceğim.'' dedi Gregor kuru kuru. Atının yanına gitti. Bu sözü ağzından kaçırdığına pişman olmuştu. Kaparin geri kalan yulafları kaputundan yere döktü. Gregor'un ardından seyirtti. ''Biliyor musun Melekov?'' dedi yanında yürürken. Kopardığı bir diken dalının sıkı şişkin tomurcuklarını çimdikliyordu. ''Şura'ya karşı çıkan büyük bir kuvvete katılmadıkça pek fazla tutunabileceğimizi sanmıyorum ben. Maslan Tugay'ı mesela, ilin güneyinde bir yerlerde dolaşıyor. Çemberi yarıp onunla birleşmeliyiz, yoksa yarın öbür gün fena tepeleneceğiz. Kökümüzü kazıyacaklar herifler.'' ''Sel zamanı şimdi, donu geçemeyiz.'' ''Şimdi demiyorum ama su çekilir çekilmez gitmeliyiz, öyle değil mi?'' Gregor biraz düşündükten sonra cevap verdi. ''Haklısın, buralardan çekip gitmeliyiz. Fazla dolanıyoruz da ne oluyor?'' Kaparin heyecanla konuşmaya başladı. Halktan umdukları desteği bulamamışlardı. Şimdi yapılacak şey bir yolunu bulup Fomin'i kandırmak, bölgede aylak aylak dolaşmayı bırakıp daha kuvvetli bir birliğe katılmaya karar vermekti. Kaparin konuştu da konuştu. Gregor'un canı sıkıldı sonunda. Gözlerini atından ayırmıyordu. Sepet boşalır boşalmaz hayvanın boynundan aldığı gemini taktı, kolan kayışını sıktı. ''Daha hareket etmiyoruz, böyle aceleyle lüzum yok.'' dedi Kaparin. ''Gidip atını hazır edersen iyi olur, sonra eğerini komaya vakit olmayacak.'' dedi Gregor. Kaparin dik dik baktı onun yüzüne. Araba sırasına yakın duran atının yanına gitti. Gregor atının dizginlerinden çekip Fomin'in yanına vardı. Kumandan pelerininin üstüne serilmiş, bacaklarını iki yana açmıştı. Haşlanmış bir tavuğun kanadını kemiriyordu. Yerinden kımıldanıp başıyla Gregor'u yanına oturmaya çağırdı. ''Otur da dinlen biraz. Hemen gitmeliyiz, dinlenme zamanı değil.'' dedi Gregor. ''Atların yemini bitirelim gidiyoruz. Sonra bitiririz. Ne bu acele böyle?'' Fomin kemiği fırlatıp ellerini pelerinine sildi. ''Burada kıstıracaklar bizi, tam yeri.'' ''Nasıl kıstırabilirler? Nöbetçiler daha yeni geldi, tepede kimseler yok.'' dediler. ''İzimizi kaybetmiş olmalılar, yoksa şimdiye çoktan peşimize takılmışlardı. Bukanovskaya nahiyesinden bir hücum beklemek yersiz. Oradaki askeri komiser iyi savaşçıdır ama emri altında pek bir kuvvet yok. Karşımıza çıkmasına pek ihtimal vermiyorum. Otur biraz tavuk ye. Ne duruyorsun tepemde öyle? Tabansızlaştın gibi geliyor bana Melekov. Yakında her karşılaştığın fundalığın çevresini dolanıp bakacaksın. Böyle.'' Elini savurup havada büyük bir yarım daire çizdi. Bir kahkaha attı. Gregor pis bir küfür sallayıp çekti gitti. Atını bir fundaya bağladı, yanına uzandı. Kaputunun kenarını çekip yüzünü rüzgardan korudu. Rüzgarın ıslığına, üzerine eğilen uzun otların ince ahenkli mırıltısına daldı, uyuklamaya başladı. Uzun bir makineli ateşiyle birden ayağa fırladı. Salvo kesilmeden atını çözmüştü. Gürültünün patırtının üzerinden Fomin'in haykırışı duyuldu. ''Atlara!'' Sağda ormanda 2-3 makineli daha takırdamaya başlamıştı. Gregor atına atlayıp bir bakışta durumu kavradı. Sağda ormanın kenarında toz bulutları arasında göze güç görünen 50 kadar Kızıl Ordu eri hücuma kalkmıştı. Çetenin tepelere çekilmek için tutacağı yolu kesmeye gidiyorlardı. Başlarının üzerinde kılıçları parıldıyordu donuk donuk. Güneşin kısık ışığında hiç de yabancısı olmadığı bir mavici ışıltı. Ormanda fundalıklarla kaplı bir tepecikten çılgınca bir hızla makineliler ateş ediyordu. Soldan da aşağı yukarı yarım bölük kadar Kızıl Ordu eri palalarını savurarak hiç ses çıkarmadan dört nala üzerlerine geliyordu. Çember kapanacaktı. Tek bir kurtuluş yolu vardı. Soldan saldıran ince sırayı yarıp geçmek, oradan dona çekilmek. Gregor, "Arkamdan ayrılma!" diye bağırdı Fomin'e. Atını dört nala kaldırıp palasını sıyırdı. 40 metre kadar ilerledikten sonra arkasına baktı. Fomin, Kaparin, Çumakov, birkaç kişi daha 20 metre kadar ardından deliler gibi koşturuyorlardı. Ormanda makineliler susmuştu. Yalnız en sağdaki ikmal arabalarının çevresinde kaynaşan çetecilerin üzerine kısa, öfkeli salvolar savuruyordu. Derken o da sustu. Gregor, kızılların mola yerine vardıklarını, arkada kalanların kılıçtan geçirilmekte olduğunu anladı. Vahşi çığlıklar, tek tük silah sesleri duydu. Ama arkasına bakmaya vakti yoktu şimdi. Atı karşıdan gelen adamlara doğru uçuruyordu onu. Adımını seçti. Kısa gocuklu bir erdi. Pek hızlı koşmayan bir kır atın üstünde dolu dizgin üzerine geliyordu. Ansızın çakan bir şimşeğin ışığı gibi çalıp geçen bir an içinde Gregor, atın beyaz köpük bağlamış göğsünü, atlıyı, heyecanlı yüzünü, onun arkasında ta dona kadar uzanan bozkırın kasvetli engin uzantısını gördü. Bir an sonra darbeyi savuşturup palasını çalacaktı. Atlı 10 metre kadar önüne gelince Gregor gövdesini sola kaykılttı. Başının üstünden geçen palanın ıslığı daha kulaklarından silinmeden eğerin üstünde dikelip palasının ucunu adamın başına dokunduruverdi. Eli darbenin gücünü pek duymamıştı ama arkasına bakınca adamın sündüğünü, eğerden yavaşça kayıp düştüğünü gördü. Sarı gocuğunun sırtından oluk gibi kan akıyordu. Kır at yavaşlayıp tırısa düştü. Kafası havada, ürkek, kendi gölgesinden korkar gibi yan yan koşuyordu. Atının yelesinin üstüne eğildi. İçgüdüsel bir alışkanlıkla palasını aşağı indirdi. Başının üstünden vın vın kurşunlar uçtu. Hayvanın başına sımsıkı yapışık duran kulakları titriyordu. Uçları benek benek ter toplamıştı. Gregor ardından yollanan kurşunların hırçın ıslıklarıyla atının keskin, kısa soluklarından başka bir ses duymuyordu. Bir daha arkasına baktı. Fomin ile Çumakov'u gördü. Kaparin en azdan 100 metre kadar arkalarından geliyordu. Onun da arkasında ikinci takımdan topal Sterliadnikov koşturuyordu. Yalnız o, başka kimse yoktu. Üzerine varan iki atlıyı atlatıp geçmek için dövüşüyordu. Fomin'in peşinden atılıp kaçmaya çalışan 8-9 kişi hep tepelenmişti. Binicisiz atlar koşuyordu dört bir yana doğru, kuyrukları havada. Kızıl Ordu erleri peşlerinden yetişip atları toparlıyorlardı. Yalnız uzun bacaklı bir doru düşerken ayağını üzengiden kurtaramayan ölü sahibini de peşinden sürükleyip Kaparin'in yanında koşturuyordu. Kumluk yamacın ardında Gregor atını durdurdu. Eğerden atladı, palasını kınına soktu. Atını yere yatırması birkaç saniyeden fazla sürmedi. Bir hafta içinde öğretmişti bunu hayvana. Atın arkasına sinip ne kadar kurşunu varsa boşalttı ama aceleyle telaşla nişan alıyordu. Ancak son kurşunla bir Kızıl Ordu erinin altından atını yere yıkabildi. O da çeteden bir beşinci adamın kurtulmasını sağladı. ''Bin atına, yakalayacaklar seni!'' diye haykırdı Fomin onunla bir hizaya geldiğinde. Kırım tamamdı. Çeteden yalnız 5 kişi kurtuldu. Antonovski köyüne kadar kovalandılar. Köyün çevresindeki ormana sığındılar da ancak ondan sonra kurtuldular izlenmekten. O çılgınca 4 nal sırasında tek kişi tek kelime konuşmadı. Bir ufak çayın yanında Kaparin'in atı yere yıkıldı. Bir daha kaldıramadılar. Öbürlerinin altında atlar sendeliyor, bacaklarını güç bela oynatabiliyorlardı. Üzerlerinden yere koca koca ak köpük topakları saçılıyordu. ''Sen git de bir koyun sürüsüne çoban ol. Ne işin var bir birliğe kumanda ediyorsun?'' dedi Gregor Fomin'e dişlerinin arasından. Yüzüne hiç bakmadan atından indi. Fomin sesini çıkarmadı. Atından kayıp indi. Eğerini çıkarmaya başladı. Sonra öyle bıraktı. Gitti. Erelti otu kaplı bir tümseye oturdu. ''Atları bırakmak zorunda kalacağız.'' dedi ürkek ürkek çevresine bakınıp. ''Sonra?'' Çumakov sordu. ''Sonra yayan donun öte yanına geçmemiz gerekiyor. Oradan nereye?'' ''Gece bastırana kadar ormanda kalırız, sonra donu geçer, şimdilik Rubezni'de saklanırız. Orada bir sürü akrabam var benim.'' Saçma sapan bir fikir daha, Kaparin öfkeyle haykırdı. Sanki seni aramazlar mı orada? Şimdi hemen oraya gidecekler. Hiç kafa yok mu sende be adam? Peki nereye gidebiliriz öyleyse diye sordu Fomin dalgın ve şaşkın. Gregor eğer heybesinden birkaç kurşun, bir parça da ekmek çıkardı. Burada böyle konuşup duracak mısınız daha? Hadi gelin, bağlayın atları, eğerlerini alın yürüyün. Yoksa kızıllar burada da gelip bulacaklar bizi dedi. Çumakov kırbacını yere fırlatıp üzerine bastı, çamura batırdı. Titrek bir sesle konuştu. Gördün mü şimdi yaya olduk. Bütün çocuklar da gittiler. Tanrı'nın anası canımızı okudular be. Bugün hayatta kalacağımdan umudumu kesmiştim. Ölüm gözüne kestirdiydi beni. Konuşmadan eğerleri çözdüler. Atların hepsini bir akça ağaç fundasına bağladılar. Bir erle kolda birbirlerinin ayak izlerine basarak kurtlar gibi dona doğru yürüdüler. Eğerlerini kollarında taşıyorlardı. Mümkün olduğu kadar çalılıkların daha sık olduğu yerlerden geçiyorlardı. 14. İlkbaharda don yatağını aşıp da otlakların tümünü sel suları bastı mı, Rubezni köyünün karşısındaki yüksek sol yakanın ufak bir parçası suyun üstünde kalır. Orası hep kurudur. Taze söğütlerin, meşelerin, kumru mavisi yaygın dallarıyla sepetçi söğütlerinin sımsıkı kapladığı bu küçük adacık don kıyısı tepelerinden ta uzaklardan göze görünür. Yazın ağaçları ta tepelerine kadar şerbetçi otu sarar. Aşağıda toprak karmakarışık yol vermez, iz göstermez, dikenli böğürtlen fundalarıyla kaplıdır. Fundaların üzerine açık mavi kahkaha çiçekleri sarmaşır. Tek tük açıklıklarda bereketli toprağın cömertçe beslediği uzun, kalın otlar adam boyunu geçer. Yazın burası öğlen vaktinde bile sakin, alacakaranlık ve serindir. Yalnız asma kuşları bozar sessizliği, guguk kuşları kim bilir kimin ömrünün geri kalan yıllarını saymakta birbirleriyle yarışırlar. Ama kışın bu koruluğu tam bir ıssızlık basar, çıplaktır, ölümcül bir sessizliğe varmıştır. Ağaçların diş diş dorukları, solgun kış göğü önünde kasvetli kara dururlar. Yalnız kurt yavruları güvenli sığınak bulurlar burada, çalılıkların dibinde kendilerine. Kar kaplı otların üzerinde geçirirler günlerini. Fomin, Gregor, Melekov ve Kırım'dan başlarını kurtaran öbür çeteciler bu adayı kendilerine in yaptılar. Karınları güç doyuyordu. Fomin'in amcaoğlu geceleri kayıkla gelir, pek az bir şeyler getirirdi onlara. Yarı açtılar ama eğer heybelerini başlarının altına çekip bol uyku uyuyorlardı. Geceleri sırayla nöbete dururlardı. Dışarıdan görünmemek için hiç ateş yakmazlardı. Sel suyu adayı dolanıp güneye akıyordu. Yolunu kesen yaşlı kavakların engelini aşıp akarken korkunç kükrüyordu. Sonra sakin, ahenkli bir şırıltıyla fundaların tepelerini salındırarak kayıp gidiyordu. Gregor yakın suyun hiç kesilmeyen sesine çabuk alıştı. Sarp yamacın dibinde saatlerce uzanıp engin suları, don kıyısı tepelerinin güneşli leylak rengi pusa sarılı kıraç yamaçlarını seyrederdi. Orada o pusun ötesindeydi kendi köyü, Aksinya, çocukları. Kasvetli düşünceleri de hep o yana gidiyordu. Sevdiklerini hatırlayınca bir an için bir hasret uyanıp bağrını yakıyor, Mihail'e karşı duyduğu nefretten içi yerinden oynuyordu. Bu duygulardan kurtulmaya, don kıyısı tepelerine bakmaya zorlardı kendini. Kara anılara dalıp gitmenin yeri yoktu. Hayat zaten bir keder, yüreğinde öyle bir sancı vardı. Bazen delinmiş, hiç atmıyormuş gibi geliyordu ona. Sanki durmadan durmadan kanıyordu yüreği. Yaraları, savaşın sıkıntıları tüfüs yapacağını yapmıştı. Göğsünde hep bir çarpıntı şimdi, vakitli vakitsiz. Göğsünü yırtar gibi sol memesinin altından vurup gelen sancı, bazen pek dayanılmaz olur, dudakları kupkuru kesilir, inlememek için kendini güç tutardı. Acıdan kurtulmanın sağlam bir yolunu buldu. Sol yanını nemli toprağa dayayıp uzanıyor ya da gömleğini soğuk suda ıslatıyordu. O zaman sancı yavaş yavaş, sanki isteksizce vücudundan çekilip gidiyordu. Havalar açtı, sakinledi. Yalnız arada sırada ta yukarılarda rüzgarın dağıtıp saçtığı ufarak ak bulutlar açık gökyüzünü geçip gidiyorlardı. Sel suyuna vurup yansıyan görüntüleri kuğular gibi süzülüyor, karşı uzak kıyıya çarpıp yok oluyordu. Kıyı boyunca kaynayıp hızla akan akıntıya bakmak, suyun binbir çeşit sesine kulak verip hiçbir şeyi düşünmemek, gönlünü acıtan hiçbir şeyi düşünmemeye çalışmak Gregor'un hoşuna gidiyordu. Akıntının gelişigüzel çizdiği keyfine buyruk değişken girdapları seyrediyordu saatlerce. Dalgacıklar durmadan biçim değiştiriyordu. Demincek yüzünde saç sapları, buruşuk yapraklar, köklerinden sökülüp koparılmış ot demetleri taşıyan pürüzsüz bir akıntının geçtiği yerde birden korkunç bir oyuk açılır, sular karışır, yakına ne gelirse çeker alırdı içine. Derken oyuk yok olur, onun yerinde su bulanık girdaplar yapar dolanırdı. Kah bir kararmış saz kökü çıkardı suyun yüzüne, kah yayvan bir meşe yaprağı, kimi zamanda kim bilir nereden akıp gelmiş bir saman demeti. Akşamları batı yönü vişne kırmızısı renklerle yanar tutuşurdu. Bir ulu kavağın ardından ay yükselir, ışığı donun üzerine bir soğuk ak alev yayardı. Rüzgarın suyu çırpındırdığı yerlerde kıpır kıpır, bir gümüş, bir kara. Gece kuzeye uçan sayısız kaz sürülerinin sesleri suyun mırıltısına karışır, hiç eksik olmazdı adanın üzerinden. Kimsenin tedirgin etmediği kuşlar gelirler, sık sık adanın doğu yanına konarlardı. Sel basmış ormanın içinde erkek çamurcu ördeği eşini çağırır, ördekler çığırışır, yaban kazları birbirlerine uslu uslu cevap yetiştirirlerdi. Bir gün Gregor sessizce kıyıya indi. Az ötede büyük bir kuğu sürüsü gördü. Daha güneş doğmamıştı. Sabah aydınlığı ormanın ötesinde parıl parıldı. Onu yansıtan suya pembe bir renk vurmuştu. Büyük, görkemli kuşlar, başları güneşin doğacağı yere dönük, onlar da gül rengi görünüyorlardı. Kıyıda bir hışırtı duyunca ahenkli bir patırtıyla havalandılar. Ormanın üstüne yükseldiler. Gregor, karca ak tüylerinin akıl almaz ışıltısını gördü. Gözleri kamaştı. Fomin ve ötekiler de her biri kendince vakit öldürüyordu. Sterliadnikov çalışkan adamdı. Topal bacağını rahatça bir yere yerleştirdikten sonra sabahtan akşama kadar çalışır, esvapları çizmeleri onarır, silahlarını temizlerdi. Geceleri nemli toprakta uyumak Kaparin'e hiç de iyi gelmiyordu. Günlerce başına kadar kaputuna sarınıp güneşin alnında yatıyor, arada bir öksürüyordu. Fomin ile Çumakov kağıttan yaptıkları kartlarla boyuna iskambil oynuyorlardı. Gregor adada dolaşıyor, suyun yanında çömelip oturunca saatlerce kalkmıyordu. Birbirleriyle pek az konuşuyorlardı. Artık söyleyecek sözleri kalmamıştı. Yalnız yemek zamanı, bazen de akşamları Fomin'in amcaoğlunu beklerlerken bir araya geliyorlardı. Can sıkıntısı canlarına yetti. Adada kaldıkları bütün süre boyunca Gregor yalnız bir kere nedense ansızın neşelenen Çumakov'la Sterliadnikov'un güreşe tutuştuklarını gördü. Uzun bir zaman ayaklarını yere vurup durdular, homurdandılar, alaycı sözlerle kızıştırdılar birbirlerini.